Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı Canım Evladım başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem okuyucularımız, Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva validemizin dünyaya indirilişinden itibaren büyük bir hayhuyun içine sürüklendik. Evet, cennette bir yasak ağaçla imtihan edilen ve bu imtihanı kaybeden ilk insanlar bütün cennet nimetlerinden bir anda mahrum kalmışlardı. Dünyaya indirildikten sonra imtihanlar birbiri ardınca geliyordu artık. Bu imtihanların akıbeti de kısmen dünyada belli oluyor, daha çoksa ahirete kalıyordu. Önce Hazreti Adem'le Hazreti Havva birbirinden ayrı düştüler. Hasret imtihanıyla kavruldular, pişman oldular, tevbe ettiler, af dilediler ve affedildiler. Tekrar birbirine kavuştular, bu sefer evlat imtihanına çarptırıldılar. Evlatlarından biri diğerinin canına kastetti ve yeryüzündeki ilk kanı döktü. Evlatlardan biri mazlum oldu, öldü, diğeri zalim oldu, öldürdü. Neticede iki evlatlarını da kaybettiler. Ama hangi evlatlarına daha çok üzüldükleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılmamış. İnsanlığın ikinci atası sayılan Hazreti Nuh da bir isyankar evladıyla imtihan olmuş. Hayatı boyunca imana davet ettiği evladını azgın sularla boğuşurken yine kurtuluş gemisine davet etmiş ama babasını inkara alışan evlat bu daveti de reddetmiş, hidayet davetine bigane kaldığı gibi neticede babasının gözleri önünde helak olmuş. Aynı şekilde evlatlarından büyük bir imtihan veren babalardan biri de Hazreti Yakup. 10 evladı bir masum evladını ölüme terk ediyor. Baba olup bitenin farkında ama sadece Allah'a sığınıyor ve ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiyle biliyorum demekle yetiniyor. Kur'an-ı Kerim salih evlatlardan da örnekler veriyor. Hazreti İbrahim'e teslim olan Hazreti İsmail'i, İmran ailesinden Hazreti Meryem'i. Hülasa, evlat nimeti de dünyadaki her şey gibi bir imtihan. İnsan hayırlı evlatla da imtihan oluyor. Allah korusun, şerli evlatla da. Anne babalar üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdikten sonra neticeden sorumlu değiller. Çünkü hiç kimse sevdiğini hidayet erdirecek güce sahip değil. Takdir ve hidayet Allah'tan. Ama insanın ciğerparesini ebedi ateşten korumak için çırpınması şart. Artık o ne yapıyorsa yapsın, ben yapacağımı yaptım deme lüksümüz yok. Her birimiz son ana kadar Hazreti Nuh gibi oğulcuğum demeli ve evladımızın gönlüne girmenin derdinde olmalıyız. Hazreti Lokman gibi çocuğun anlayacağı şekilde imanı, şirki, namazı, Allah'ın emir ve yasaklarını, iyilik ve kötülüğü anlatmalıyız. Onları yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden korumak için canla başla çalışmalıyız. Tıpkı Allah Resulü'nün evlendirdiği Fatıma-tü Zehra'nın kapısına gidip namaz için uyandırması gibi evlatlarımızı her gün şefkatle namaza kaldırmalı, samimiyet ve gayretle imana ısındırmalıyız. Bu aynı zamanda, ey Habibim, ailene namaz kılmalarını söyle, sen de bunda sebatkar ol buyuran Allah'ın açık emridir. Üzerimize düşenleri gerektiği gibi yapmazsak, anne babaların evlatlarından, evlatların anne babalarından kaçtığı o günde hesabımız çetin olabilir. Rabbimiz bize göz aydınlığı eşler ve zürriyetler ihsan eyle. Bizi muttakilere imam eyle. Amin. Ömer Faruk Demireşik'in kaleme aldığı Canım Evladım başlıklı yazıyı aktardık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Fatma Çatak imzalı Evlat Nimeti, Evlat Mihneti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. Göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hakimiyeti Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine erkek çocuklar bahşeder. Yahut erkekli kızlı ikisinden de verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, her şeye gücü yetendir. Nikah akdiyle başlayan evlilik yolculuğu, evlatla taçlanıp perçinleniyor. Evladın ana rahmine düşmesinden dünyaya gelişine kadar geçen dönem, anne-baba adayları için heyecanlı ve umut dolu bir bekleyişin adı oluyor. Evlat, aile için bir sürur kaynağı olurken, neslin ve ümmetin devamına da vesile oluyor. Bu sebeple Rabbimizin kullarına verdiği sayısız nimetler içinde iman ve sağlıktan sonra gelen en büyük nimet, belki de evlat nimeti. Anne babanın helal kazancı, ağızlarına giren lokmaları, ağızlarından çıkan sözleri, ortamları, meşguliyetleri, duygu ve düşünce dünyaları, her biri evladın şahsiyetinde öyle kıymetli bir yere sahip ki. Ya evlat sahibi olamayanlar? Dünyanın çeşit çeşit imtihanları arasında belki de en derin imtihan, evlat imtihanı. Yokluğuyla imtihan, afakta ve enfüste yaşanan bir sabır çilesi. Muayeneler, tahliller, tedaviler, duayla, umutla ve gözyaşıyla geçen günler, geceler. Etraftan gelen, daha çocuk yok mu sorularıyla dolu dış sesler. Az kilo alsa, az zayıflasa, az sevinse, az üzülse, hemen her şeyi çocuğa yoran o dış sesler. Kıyaslamalar, tavsiyeler, okumalar, üflemeler, nasihatler, eleştiriler, hor görmeler, incitmeler, tepeden bakmalar, ah vahlar, bunların her birinin dua, yakarış, gözyaşı, bekleyiş, imrenme ama en çok da kırılma, incinme, zamanla duyarsızlaşma, sonra da yalnızlaşmayla nihayet bulması. Cenab-ı Hakk'ın zenginlik verdiği kullar var ama herkes zengin değil. Haç nimetiyle taltif ettiği kulları var ama nasibi olmayan gidemiyor. Sağlığı yerinde olan kulları var ama hasta kulları da çok. Evlat verdiği kulları var ama herkesin evladı yok. Bu imtihanı böyle değerlendirmek, akıl sınırlarını zorlayan hakikatleri beşer sınırlarında bırakarak takdire teslim olmak, evlatsızlık imtihanına en ulvi bakış olsa gerek. Bir yanda evlat yokluğuyla sınanan kullar, bir yanda varlığıyla sınanan ebeveynler. Günümüzde evlat sahibi pek çok ebeveyn bu nimetin getirdiği imtihanla yüzleşmekte. Çünkü her nimetin bir de külfeti var. Genetik doğuştan yahut sonradan başlayan hastalıklar, madde ya da teknolojiye dayalı bağımlılıklar, yanlış arkadaş seçimi gibi saikler, kimi ebeveynler için zaman zaman evlat nimetini mihnete çevirebiliyor. Sabredip bu nimeti külfetiyle göğüsleyenler kazanıyor. Diğer yandan evlatla sınanmanın da en zor imtihanlardan olduğu biliniyor. Nimet nasıl olur da mihnete dönüşebilir ki? Anne babanın yolunu gözlediği, canından bir parça olarak gördüğü, her şeyden ve herkesten sakındığı evladı nasıl onun imtihanı olabilir? Elbette ki yine anne babanın eliyle. Ebeveynlerin tarifine göre ne oluyorsa ergenlik çağı ve sonrasında oluyor. Ya öncesi? Aslında ne oluyorsa evlatlar dijital dünyayı kontrolsüz kullanıcı oluyor. Bu kontrolsüzlüğün tetikleyicisi de yine ebeveynler. Okul öncesi dönemde çocuklara sınırsız ve rastgele kullandırılan cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital aletler, ilkokul dönemiyle birlikte kontrolün kaybedilmesine yol açıyor. Bugün birçok ilkokul öğretmeni, öğrencilerinin konuşma ve öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, odaklanma problemi, oyun kuramama, bir gruba dahil olamama ve en mühimi de başladığı işi bitirememe problemlerinden şikayet ediyor. Evlat terbiyesi yedirme, içirme, giydirme üçgenine hapsedilecek bir vazife olarak görülmeye başlandı. Aslında evladı için çok gayret eder görünen ama bu gayreti şekilde kalan ebeveynleri görür olduk. Evlatlar bakım vermenin ötesinde sevgi, takdir görme, taltif edilme, beraber kaliteli zaman geçirme gibi duygu bağını güçlendiren şeylere daha çok muhtaçtır. Zamanın anne babaları evladının istekleri peşinde koşarken onların ihtiyaçlarını erteleyebilmektedir. Bugün topluma baktığımız zaman bebeklikten itibaren bir ekran tanışıklığı görüyoruz çocuklarda. Videolarla başlayan bu tanışıklık zamanla oyunlara, sonrasında ileri seviye oyunlara, daha sonrasındaysa anne baba ve aileden bağını koparırcasına dijital dünyayla münasebete doğru ilerliyor. Evlatlara kontrolsüz ve sınırsız sunulan dijital aletler onları oyalamanın ötesinde onları çıkmaz sokaklara sürüklüyor. Çocuklukta masum oyunlarla başlayan bu macera, çocukları bağımlılık derecesinde dijital dünyaya hapsediyor. Oyunlarda kazanma hırsıyla geçirilen süreler, amaçsız, faydasız ve sırf eğlenceyi hedefleyen videolar, sosyal medya mecralarında girişilen sanal tartışmalar, trollemeler, yine sosyal hesaplarda beğenilme eksenli paylaşımlar, fotoğraflar, yorumlar. Sonrasında sanal oyun, sanal para ve sanal ticaret sitelerinin tuzağına doğru bir yol alış başlıyor. Evlatlara yapılacak en büyük yatırım, sevgi ve güven yatırımıdır. Bugün psikolojide güvenli bağlanma denilen kavram, evladın nerede ve hangi zaman diliminde olursa olsun, ebeveyne, inancına, değerlerine tam bir bağlılık ortaya koymasıdır. İlk 6 sene evladına bağlanma yollarını açan ebeveynler, sonraki gelişim dönemlerinde irade ve ibadet eğitiminde kolay kolay problem yaşamazlar. Bu kavram, tasavvuftaki rabıtaya benzetilebilir. Müridin, mürşidine hangi zaman ve zeminde olursa olsun, gönülden bağlı olması hali aslında güvenli bağlanmanın adıdır. Evlat terbiyesi ana rahminden başlayarak son nefese kadar giden yoğun bir mesaidir. İmtihanın rengini belirleyen de anne babadır. Çocuk hem nimettir hem mihnet. Anne babanın birbirini sevmesi, birbirine saygı duyması, ailenin sınırlarına riayet etmesi, dinini ve inancını muhabbetle yaşaması, çocuğun duygu ve düşünce dünyasında çok çabuk yankı bulur. Bu durum kültürümüzde şöyle ifadesini bulur. Görgülü kuşlar gördüğünü işler. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Evlat Nimeti, Evlat Mihneti başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Sesli Dergi'de Üç Arif Arkadaşım başlıklı Seher Küçük'ün kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Lüküs hayat, lüküs hayat, bak keyfine yan gel de yat. Ne ömür şey, oh ne rahat, yoktur eşin lüküs hayat. İlk kez 1933'te yazılan ama 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'yla tanıştığımız lüküs hayat kavramı kısa zamanda kendisini sevdirip hayatımıza hakim olmayı başardı. Medeniyet, tekamül, rahatlık, kolaylık olarak nefislerimizi ve birbirimizi ikna edip kapılarımızı ardına kadar açtık. Hatta uğruna uzun borçlar altına girip yıllarca taksitlerini ödedik. Artık hali hazırda memleketin doğusundan batısına 7'den 70'e lüks evlerde yaşıyoruz. Hatta alışveriş için çarşı pazara dahi çıkmaya gerek duymadan bir mesajla kapımıza getirtiyoruz bütün istediklerimizi. Ama ilginçtir ki çarşı pazar gezdiğimiz günlerden daha fazla yoruluyor, çok daha fazla bizar kalıyoruz. yapmamız gereken sorumluluklarımızı tamamlayamıyor, sürekli ertelemek durumunda kalıyoruz. Söylenildiği gibi bir türlü umduğumuz mutluluk ve neşeye ulaşamıyoruz. 70'li yıllarda henüz kalorifer yaygın değilken sobalı evlerimize daha fazla misafir kabul ediyor, lüks olmayan mutfaklarımızda daha fazla yemek ikramı yapıyorduk. 80'li yıllarda hem inancımızı daha takvalı yaşayıp hem de tesettürlü doktor, avukat olabilmek üzere okul kapılarında başörtülerimizde inancımız için mücadele ediyorduk. 90'lı yıllarda kısıtlı imkanlar ve küçük çocuklarımızla sohbete gitmek külfet gelmiyor, daha fazla dergi ve kitap okuyorduk. 2000'li yıllarda çocuklarımızla akşamları aynı odalarda oturabiliyor, muhabbeti paylaşabiliyorduk. Bize bir nazar oldu, ne olduysa hep azar azar oldu diyen şair gibi, o yıllardan sonra enerjimizi, orijinalliğimizi, masumiyetimizi kaybettik. Yaşadığımız evlerin, toprakların sahipleri çıkıp gelse bizi tanıyamayacak kadar yabancılaştık. Geçtiğimiz hafta sonu lüks evde oturan bir arkadaşım çok sıkıldığını söyleyip beni kahve içmeye bir kafeye davet edince çok şaşırdım. Türk veya yabancı kahveyi niçin onun veya benim evimde içmediğimizi sordum. Bir dokunup bin ah işittim. Her birimiz fil dişi kulelerimizde, kendimizde, eşimizde, çocuklarımızda lüks hayatın peşinden koşarken, yoğunuz diyerek hane kapılarımızı kapatırken, farkında olmadan gönül kapılarımızı da kapatmıştık. Hızla geçen zamanlarda evlerimiz lüksleşti, çocuklarımız büyüyüp meslek sahibi oldu ama istek ve arzuların sonu hiç gelmediği için yüreklerimiz çölleşti, heyecanlarımız kurudu. Çok daha vahimi hız ve haz arasında şükrü, ikramı ve güler yüzü unuttuk. Farkında olmadan serzeniş en vefalı yarimiz oldu. Bazılarımız lüks evlerde kahve içmek için bir yerlere gitmeyi planlarken, bazılarımız başını sokacak bir oda arayışında. Bazıları dolapta sebze ve meyveleri çürütürken, bazıları çocukların ağlamasını dindirecek temiz su arayışında. Bazıları doğuştan anne baba kelimesine dahi hasretken, bazıları ebeveynlerini beğenmeyerek ziyareti ihmal etmekte. Üç hane, üç portre. Yakın zamanda tanıştığım ve kendilerinden çok şey öğrendiğim üç genç arkadaşımı sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Belki lüks imkanlar arasında sıkıldım diyen çocuklarla halinden daima serzenişte bulunan ebeveynlerde bir fark oluşturur. 11 yaşında güzel ve vakur duruşlu Ayşe. Üç kardeşin en büyüğü. Anne ve babası kardeşi daha bebekken ayrılıp annesi de evi terk ettiği için henüz 10 yaşındayken kardeşlerinin annesi evin hanımı olmuş bir kızımız. Yalnızca sorduğumuz sorulara cevap verecek kadar az konuşup öz konuşuyor. 6. sınıfa gittiğini, yaz tatilinde kardeşlerine kahvaltı ve yemek hazırladığını, evi temizlediğini, kitap okuduğunu söylüyor. Babasının işleri çok olduğu için tatilde gezmeye gidemediklerini, yalnızca annesinin ara sıra sabahtan gelip akşama kadar onlarla birlikte kaldığını, birlikte pasta ve yemek yaptıklarını söyleyip mutlu olduğunu bildiriyor. Kendisini üzen veya düşündüren bir mesele olup olmadığını sorduğumuzda, ''Kardeşlerim evi sürekli kirletiyor, sabahtan akşama kadar temizliyorum ama yetiştiremediğimde babam bana kızıyor, ben de üzülüyorum.'' diye cevap veriyor. 9 yaşında Emine, engelli anne ve babasının eli ayağı, küçük iki kardeşinin de ebeveyni. Annesi ayaklarını kullanamayan çocuk felci hastası. Evde dizlerinin üzerinde elleriyle yürüyor. Sokakta eşinin yardımıyla tekerlekli sandalye kullanıyor. Babası ise işitme ve konuşma engelli. Yalnızca gözleriyle dudak okuyor. Emine babasıyla çok iyi iletişim kuruyor. Zira babası bizim konuştuklarımızı anlamak için sürekli ona bakıyor ve meramını ona anlatıyor. Annesi evde tamamen Emine'ye bağımlı olmasına rağmen yaşama sevinci dolu. Güler yüzle, sevinçle anlatıyor hayat hikayesini, çocuklarının özelliklerini. Sürekli hamd ediyor çocuklarının engelsiz oluşuna. Emine'ye günlerinin nasıl geçtiğini sorduğumuzda, babasıyla markete alışverişe gittiklerini, kardeşlerini sokağa çıkardığını, bir de annesiyle birlikte yemek yaptıklarını söylüyor. Emine de annesi ve kardeşleri kadar mutlu. Bizden bir isteğin var mı diye sorduğumuzda, hiçbir isteğinin bulunmadığını söylüyor ve teşekkür ediyor. 12 yaşında Zeynep. Psikiyatri hastası olan annesinin terapisti, babasının yardımcısı, kardeşlerinin mürebbisi olmuş adeta. Gözlerindeki olgunluk, yaşının çok üzerinde aldığı sorumluluğun bir ifadesi. Sohbetin sonunda ileride yazar olmak istediğini, çünkü yazarlığın düşüncelerini çok geniş topluluklarla paylaşma imkanı verdiğini belirtiyor. Hemen arkasından ekliyor. Yazar olmak için çok fazla kitap okumam gerektiği için mahalledeki kütüphaneye üye oldum. Hem çok kitap okuyorum hem de hiç ücret vermiyorum. Bunu söylerken gözlerinin içi parlıyor. Çözüm odaklı olup ideallerine masrafsız ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Zeynep'e de "Sana kitap getirmemizi ister misin?" diye sorduğumuzda, "Ben kütüphaneye ulaşıp kitap okuyabiliyorum. Siz hiç ulaşamayan çocuklara götürün," diyerek gönül zenginliğinin enginliğini ifade ediyor. Nitekim bu hakikati alemlerin Rabbi şöyle bildirmişti: "Şükrederseniz nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." Uzun kış mevsiminden sonra havanın ısınması, güneşin parlaması bir nimetti. Canımız acımadan nefes alıp rahatlıkla verebilmemiz nimetti. Geceyi sancısız uyuyup dinlenmemiz bir nimetti. İçecek temiz ve tatlı su bulmamız bir nimetti. Yağmurların yağıp ekinlerin büyümesi, barajların dolması bir nimetti. Çocuklarımızın eli ayağı düzgün, akıl sağlığı yerinde olması bir nimetti. Alemlerin Rabbinin, "Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız," buyurduğu gibi sayısız nimetlere mazhar olmuş haldeyiz. Yeter ki görebilelim, şükredebilelim ve itaat edelim. Seher Küçük imzalı 3 Arif Arkadaşım başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Şebnem Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.